Evet, hatırlayın. Geçtiğimiz pazar günü Rabbimizin ilk benzetmesi üzerinde durmuştum. Markos 4. bölümde, Markos 4. bölümün ilk 9 ayetine bakmıştık ve Rabbimiz orada 3 ayrı benzetme üzerinde açıklamada bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi neydi? Tohum benzetmesiydi, değil mi? Markos 4 ilk 9 ayet. Ve ikinci benzetme ekinci benzetmesiydi. Ve üçüncüsü de neydi? Toprak. Ve toprak tabii değişik değişik toprak türlerinden söz ediyordu. Ve o toprak, her çeşit toprak türü bizlerin değişik değişik var olan yüreklerin durumunu bize açıklıyordu. Şimdi anımsarsanız, zaman tabii ki sınırlı olduğu için ancak tohum üzerinde, tohumun ne anlam ifade ettiğini söylemiştim ve onu açıkladıktan sonra konuyu noktalamıştım. Hatırlarsanız kısa bir şekilde de size hatırlatmak isterim. Tohum, biliyorsunuz, Rabbimizin sözünü ifade ediyordu. Yani kişinin yeniden doğmasını sağlayan ve günümüze kadar değiştirerek ama değişmeden, ama değiştirerek günümüze kadar ulaşan ve elimizde mevcut Tanrı'nın sözünü simgeliyordu. Ve bu söz, Kutsal Ruh'un birlikte çalışmasıyla, söz ve Kutsal Ruh birlikte çalışarak ne oluyordu? Evet, kişinin yeniden doğmasını sağlıyordu ve yeniden doğduktan sonra o kişiyi de ne yapıyordu? Olağanüstü bir şekilde kullanabiliyordu. Ki bunlardan bir tanesi, en çarpıcı olanı Pavlos'tu. Haberci Pavlos, hatırlarsanız. O öncesinde Mesih karşıtıydı. Hatta iman eden kişileri cezaevine attıran, değil mi? Onlara işkence yapılmasına ön ayaklık eden bir yapı içerisindeyken, Şam yolunda ilerlerken Rab ile karşılaşıyor. Rabbin kendisiyle, söz olan Rab. Rabbin kendisi, sözün kendisi zaten. Sözün kendisi zaten Rabbin kendisi, hamdolsun. Söz ile karşılaşıyor ve olağanüstü bir değişim sonrasında Rab onu ne yapıyor? Olağanüstü bir şekilde, harika bir şekilde canların kurtuluşu için ne yapıyor? Kullanıyor, hamdolsun. Değerli kardeşler. Onun için duygu ve hislerle oluşan sevinç gelip geçici. Yani tıpkı sütün köpüğü gibi düşünün. Değil mi? Duygular yukarıda, üflediğinizde süt aşağıda, değil mi? Ama gerçek sevincin kaynağı, gerçek anlamda sevincin kaynağı Rabbimizin değişmeyen ama değiştiren sözünde olduğunu ve bu sözün gerçekten de kalıcı bir söz olduğunun altını özellikle çizmiştim. O açıdan bir ayet okumuştum, hatırlarsanız. İkinci Timoteos mektubundan, 3. bölümden. 2. Timoteos mektubu, 3. bölüm, 16. ayet. Şöyle diyordu: Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve diyor ki doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Demek ki söz eğitiyor, söz geliştiriyor, söz bizi yontulmamızı sağlıyor. Olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlayan Rabbin sözü. Nasıl yapıyor bunu? Kutsal Ruh aracılığıyla. Eğer biz Kutsal Ruh'un yönetiminde ve sözün ışığında adımlarımızı atarsak, Rabbin sözü ve ruhu birlikte çalışarak bizi gerçekten de Rabbi hoşnut edebilecek noktada tutuyor, hamdolsun. Onun için İbraniler 4. bölümden 12. ayet okumuştuk. Orada da Tanrı'nın sözü diridir diyor. Etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar diyor, derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diyor. 4. bölüm 12. ayet. Peki hikmetli Süleyman ne diyordu? Süleyman'ın özdeyişleri ya da meselleri 4. bölümde yine Kristina yardım etsin sana Özgür. 4. bölüm 21. ayet. Hatice buldun mu? Evet, 4. bölüm 21 ve 22. ayette ne diyordu? Bak, aklından çıkmasın buna. Neler çıkmasın aklından? Rabbin sözleri diyor. Aklından çıkmasın.
Bunlar.
Evet.
Onları yüreğinde sakla.
Ya yüreğinde tut. Anlatabiliyor muyum? Yüreğinde tut. Evet.
Çünkü onları bulan için yaşam bedeni için şifadır bunlar.
Amin. Yani şifadır nedir bu? Bunun anlamı şudur. Senin bu çarpık düzen içerisinde, bozuk dünyada sağlıklı bir şekilde yol almanı sağlayan Rabbin sözüdür. Sevgili kardeşler. Ve bunun altını önemli bir şekilde çizerekten noktalamıştım. Şöyle noktalamıştım. Bu yeryüzünde yıldızlar gibi parlamanın tek yolu değerli kardeşler, sözün ışığında adımları atmaktır. Hatta demiştim ki biz ışık üretiyor muyuz? Hayır. Ama ışığın kaynağına sahibiz değil mi? Dünyanın ışığı Rabbin kendisi ama biz de dünyanın ışığıyız bir şekilde değil mi? Nasıl tuz ve ışık oluyoruz? Ancak Rab'den aldığımız ışığı yansıtarak hayatımızda. Onun için gerçekten de parlamanın yolu bu. Başka yüreklerin aydınlatmasını sağlayacak olan da bu sevgili kardeşler. Rabbin sözü. Yılmadan, usanmadan bunu söyleyeceğim. Rabbin sözüne yakınsan Rab'be yakınsın. Rabbin sözünden uzaksan Rab'den uzaksın. Bu sabah kardeşlere, Alman kardeşlere de aynı şeyi söyledim. Sevgili kardeşler dedim. Rabbin sözüne yakın olduğunuz oranda güçlüsünüz. Sözden uzaklaştığınız anda sadece pazardan pazara vaazlarla yetinirseniz gelişemeyeceksiniz yeterince. Neden? Haftada bir kez yemek yemek bedenen sağlığımız sağlıklı bir şekilde devam edebilir mi? Mümkün değil. Doğru mu? Aynı şekilde ruhsal yaşamın da sağlıklı devamı için her gün sözü okumamız gerekiyor. Geldik ve bu şekilde noktaladıktan sonra geldik. İkinci benzetme neydi? Birincisi tohum benzetmesi. Onu söyledik değil mi? Rabbin sözünün ismi geliyor. İkincisi neydi? Bakın ne diyor? İkinci sözü değil mi? Markos 4'teyiz. İlk 9 ayet. İkinci. Şimdi ikinci ne isim geliyor değerli kardeşler? Şimdi biz bu Markos'da 4. bölümde anlatıma göre burada tabii ki kimi açıklıyor? Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi. Ama bizler de ikinci durumundayız. Neden? Çünkü biz de Rabbin sözünü başkalarına götürmekle sorumlu kişileriz. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Evet, bizler de aynı 1. Korintoslar 3. bölüm 9. ayete bakarsanız orada harika bir ifade var. 1. Korintoslar 3. bölüm 9. ayet. Ne diyor orada biliyor musunuz? Rab Tanrı'nın iş ortakları olduğumuzu söylüyor. İş ortakları. 3. bölüm 9. ayet. Kim buldu? Oku bakalım.
Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız.
Ya.
Siz de Tanrı'nın tarlası Tanrı'nın binasısınız.
Tamam, bak ne diyor? Emektaş. Yani emektaş, birlikte emek veriyorsun, birlikte çalışıyorsun. Değil mi? Demek ki iş ortağı. Rab Tanrı'nın iş ortağı olmak kadar güzel bir ayrıcalık olabilir mi değerli kardeşler? O zaman ne yapacağız? Bizler sözü ekmeye devam edeceğiz. Ama Rab Tanrı da ne yapacak? Onu büyütecek. O kişinin yeniden doğmasını ve iman etmesini, iman ederek yeniden doğmasını sağlayacak olan Recep değil. Recep'in görevi sözü paylaşmaktır. Ama gerisi Rabbin elinde. Onun için Zeynep, hani uzun bir şekilde yakınlarınla, sevdiklerinle Rabbin sözünü paylaştığında hiç kaygılanma. Gerisi Rabbin elinde. Rab o sözü aracılığıyla hedefine mutlaka ulaşacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Onun için Kutsal Kitap'ta yine güzel bir ayet var. Onu okumanızı rica ediyorum. 1. Korintoslar Mektubu 3. bölümde. 1. Korintoslar Mektubu 3. bölüm 6. ayet. Orada bu şeyi çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Pavlos diyor ki ben diyor sözü diyor ektim. Doğru mu? Apollos diyor suladı. Ama büyüten, yetiştiren kim? Değil mi? Rabbimizin kendisi. Değil mi? Hatice öyle söylüyor. Ben ektim, Apollos suladı ve Tanrı da büyüttü. O zaman bizler de değerli kardeşler Kutsal Ruh'un desteğiyle Rabbin sözünü vakitli vakitsiz her fırsatta Rabbin sözünü paylaşanlar, anlatanlar olmamız gerekiyor. Ve o zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Sormak zorundayım. Rabbin sözünü paylaşma konusunda nasıl bir noktadayız? Hangi oranda Rabbin sözünü paylaşıyor? Hangi oranda paylaşabilme gayreti içerisindeyiz Rabbin sözünü? Yeterince Rabbin sözünü başkalarıyla paylaşabiliyor muyuz? Madem ki güçlü ve etkili, o zaman güçlü olan, etkili olan sözü biz götürebilmemiz gerekiyor ki işitsinler. Ki işitme gerçekleşince de şey olsun, değişim yerini alsın. Onun için bakın 1. Tarihler kitabı 16. bölümde, 1. Tarihler kitabı 16. bölümde 24. ayet. 16-24. 1. Tarihler 16-24. Ne diyor orada? Değerli kardeşler. Onun izzetini, değil mi? Milletler arasında ve harikalarını, şaşılacak işlerini bütün kavmlar arasında ne diyor?
Anlatın.
Yani ilan edin diyor. Bakın demiyor. Anlasınız fena olmaz. Anlasanız da olur, anlatmasanız da olur. Böyle bir şey var mı? Bakın bir buyruk var değerli kardeşler. Bu çok önemli bir buyruk. Demek ki Rabbin çocuğunun bu yeryüzündeki en önemli, hatta ben de diyorum tek görevi diyor ki Rab sizi İsa Mesih'te barıştırdı. Barıştırma görevini sizlere verdi diyor. Meleklere değil. O zaman nasıl barıştırma görevi gerçekleşecek, yerine gelecek? Sen sözü götürürsen. Kişinin yüreği ne durumdaysa o şekilde yanıt alıyoruz zaten. Ama bizler söz, işitilen söz dinlense de, dinlenmese de, insanlar bizi reddetse de, insanlar bizlerden uzak olmaya çalışsa da, bizler yine her fırsatta Rabbin sözünü paylaşanlar, anlatanlar olmamız gerekiyor. Neden? İşte Romalılar 10-17 bakın ne kadar güzel söylüyor. Romalılar 10. bölüm 17. ayet. Kafadan konuşmuş olmamak için söylediğim ifadeleri, kullandığım ifadeleri genelde hep farkındaysanız videoları izlerseniz göreceksiniz hep ayetlerle destek veriyorum. Yani ayetler çok önemli. 17. ayet ne diyor?
Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.
Bakın. Yani nasıl duyacaksın? Söz mutlaka birileri getirdi sana değil mi? Yani birileri sözü ulaştırdı size değil mi? Ulaştırmasa nasıl duyacaksın? Yukarıdan, gayipten sesler gelmeyecek. Doğru mu? Birileri götürmesi lazım sözü. Söz duyacak, söz yayılacak ve o insanların yeniden doğması o zaman gerçekleşmiş olacak. Bizler büyük bir istekle bunu yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Tabii ki bunu yaparken de az önce ifade ettiğim gibi yüreğin durumu da çok önemli. Doğru mu? Yani nasıl dikenli topraktan, taşlı topraktan, sert topraktan, kayalık topraktan söz ediyorsa, iyi toprak dediğimiz yumuşak topraktan söz ediyorsa her çeşit, çok çeşit yürek var. Yüreğin durumu ne ise sözü alma durumu da o şekilde oluyor. Yani birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyorum. Ama sadece, neden bunu söylüyorum? Çünkü sadece işitmekle sınırlı değil. Dinlemek de çok önemli. Bakın, işitmek, dinlemek arasında farkı biliyorsunuz değil mi? Yani dinlemek, sözü yerine getirmek demektir. İşitmek, duymak demektir. Duyuyorsun. Ama bizler sadece sözü duyanlar değiliz. Sözü dinleyenleriz. Değil mi? Yani sözü yerine getirenleriz değerli kardeşler. O zaman çiftçi tohumu nasıl ekiyorsa bizler de Rabbin sözünü ekeceğiz. Ekeceğiz ki kurtulan canlar olsun. Eğer ekme olmazsa ürün de yok. Ürün yoksa kurtuluş da söz konusu değil. Onun için bunu büyük bir sevinçle bunu yapacağız. Sonuç ne olacak? Sonucu hatırlarsanız bu Markos 4. bölümün 8. ayetinde ne kadar güzel söylüyor diyor. Bizler ektikten sonra Tanrı da üzerine düşeni yaparaktan geliştiriyor ve büyütüyor. Ve bakın ne diyor? Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün vererek. Peki bu neye bağlı? Evet, Rab'be bağlı, doğru. Sözü açıklarken, tohumu açıklarken söylemiştim. Tohum o kupkuru tanecik. İçindeki o gücü açığa çıkarabilmesi için toprakla bütünleşmesi lazım. Aynı şekilde Rabbin sözü yürekle bütünleşmesi gerekiyor ki Rabbin sözünün o muhteşem gücü o kişinin hayatında dışa doğru yansıyabilsin sevgili kardeşler. Onun için bizler sözü ekiyoruz, söz ürüne dönüşüyor. Yani nasıl oluyor? İman ediyoruz, imanla birleşiyor. Yani biz evet iman ettik, kurtulduk. Bu doğru. Ama Rabbin sözü her zaman bizim imanımızla bir bütünlük içerisinde hareket etmesi lazım. Kesinlikle. Eğer olmazsa, imanla bütünleştirmezseniz eğer, sağlıklı bir şekilde ilerleme söz konusu değil. Bakın, çok harika bir şekilde bunu İbraniler 4. bölümde, 2. ayetin 2. kısmında, İbraniler 4, 2. ayetin 2. kısmında, duydukları sözü diyor imanla birleştirmedikleri için, doğru mu Hatice?
Evet.
İmanla birleştirmedikleri için evet.
Bunun kendilerine bir yararı olmadı.
Bak, imanla birleştirmedikleri için bir yararı olmadı. Rabbin sözü evet var, okuyoruz. Ama biz onu içimize sindirmezsek, imanla onu bütünleştirmezsek eğer, aynı buradaki ifadeler bizim için de bir yararı olmayacaktır. Kesinlikle. Değerli kardeşler. Onun için gerektiği gibi hareket etmemiz lazım. Yani sözü imanla bir olmasını sağlamamız lazım. Yani izin vermemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Üçüncü noktaya geliyoruz. Şimdi tohumu açıkladık. Ekincinin ne olduğunu söyledik. Bizler olduğunu söyledik. Değil mi? Rabbin sözünü götürmemiz gerektiğini söyledik. Bir de topraktan söz ediyor. Toprak. Ben aslında bugün önümüzdeki hafta bu toprak üzerinde çok geniş bir şekilde duracağım. Çünkü çok çeşit toprak çeşidi var. Ve onların ne anlam ifade ettiğini, ne içerdiğini size açıklamam gerekiyor. Dört farklı toprağa, yani dört farklı yüreğe düşüyor. Ve dörtte üçü büyümüyor değerli kardeşler. Ekilen sözün dörtte üçü büyümüyor. Neden? Sorun tohumda mıydı? Hayır. Sorun yüreğin durumu. Yani topraktı sorun. Asıl sorun olan. Onun için topraktan kaynaklanmış olduğu için asıl önemli olan yüreğin ne durumda? Söze karşı yüreğin ne durumda sevgili kardeşler? Demek ki toprağın durumu ne kadar önem ve değer taşıyorsa bizim yüreğimizin durumu da aynı şekilde önem ve değer taşıyor. Yani benim nasıl bir yapı içerisinde söze yaklaştığım çok çok önemli. Nasıl yaklaşıyorsan o şekilde yanısını alıyorsun. Nasıl bakıyorsan o şekilde karşılığını alıyorsun. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Demek ki nasıl işittiğin neye bağlı? Yüreğinin durumuna bağlı. Yani yüreğinin tepkisi, yüreğinin nasıl, nerede, hangi noktada olduğuna bağlı sevgili kardeşler. Onun için her zaman bunun altını çizdim ve tekrar çiziyorum. İşitmek dinlemekten farklı. Ya da dinlemek işitmekten kesinlikle farklı. Burada sözü edilen toprak çeşitlerinin her biri nasıl dinliyor olmamızın sonucu, getirmiş olduğu sonucu bize açıklıyor. Nasıl dinliyoruz? Bakın bu çok önemli. Şimdi böyle orta yaşlı bir çift, adam karısından yakınıyor. Neden yakınıyor? Bir türlü karısı onu dinlemediğini düşünüyor. Ve doktora gidiyor, ev doktoruna. Diyor ki ya eşim beni hiç dinlemiyor. Ondan sonra doktor da ona diyor ki ya sana küçük bir önerim olacak diyor. Şöyle yap diyor. Eve geldiğinde, içeriye girdiğinde canım merhaba, mutfaktan çok güzel hoş kokular geliyor. Yine ne pişiriyorsun diye soracaksın diyor. Ondan sonra adam gidiyor evine işten çıktıktan sonra. Kapıyı açıyor. Hakikaten de mutfaktan böyle buram buram, o mis gibi, artık hangi yemeği seviyorsanız onun kokusunu hayal edin. Artık pizza mı dersiniz, kuru fasulye mi dersiniz, artık ne diyorsanız deyin. Aklınıza ne geliyorsa mis gibi kokuyor. Canım çok güzel kokuyor. Yine bugün ne pişirdin diye sesleniyor. Çıt yok. Biraz daha mutfağa yaklaşıyor. Ve diyor ki canım bugün ne pişirdin diyor. Yine ses yok. Yine ses yok. Ondan sonra ayağının ucuyla yaklaşıyor. Eşi meşgul ya yemekle. Ona ayağının ucuyla yaklaşıyor. Diyor ki canım bugün sen ne pişirdin bakayım diyor. Dönüyor. Sana 3 defadır spagetti, spagetti, spagetti diyorum. Anlamıyor musun? Spagetti pişirdim. Adamın kendisi duymuyor, haberi yok. Çocuklar bakın. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Biz Rab'be konuşuyoruz. Değil mi? Rab de bize yanıt veriyor. Ama biz duymuyoruz. Olabilir mi? Ondan sonra diyoruz ki ya Rab neden beni işitmiyor? Ama Rab işitiyor. Sorun Rab'de değil. Sorun bizde. Acaba sana engel olan, Rabbin sana konuşmasına engel olan hayatında ne olabilir acaba? Ne olabilir? Ruhsal kulaklarımızı da yıkamak lazım zaman zaman. Bazen yıkatıyoruz değil mi kulaklarımızı? Ruhsal kulaklar da, yüreğin kulakları da yıkanması gerekiyor. Vahiy kitabına baktığımız zaman 7 farklı kiliseden söz konusu. 7 farklı kiliseden söz ediliyor. Ve ortak bir açıklama var her bir kilise için. Diyor ki işitecek olan kulağı olan işitsin diyor. Kulağı olan işitsin. Demek ki kulak var ama işitmiyor. Onun için kulağımız olduğunu söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Ama hayatımızda bazı nedenlerden dolayı, Rab ile olan ilişkimize zarar getiren bazı durumlardan dolayı, Rab ile olan ilişkimiz bozuk olduğundan dolayı, yani illa da böyledir demiyorum, böyle olabilir değişik nedenlerden dolayı, Rabbin bize sözü okuyoruz ama ne demek istediğini anlamıyoruz. Değerli kardeşler, onun için bizler Zaman zaman bunu maalesef üzülerek söylüyorum. İşimize geleni bazen üşütüyoruz. İşimize gelmeyeni de dışarıda bırakmayı tercih ediyoruz. İnsanın doğası böyle. Bu anlattığı meselde de asıl sorun sevgili kardeşler, Rab Tanrı'nın konuşmadığı değil, Rab Tanrı konuşuyor. Ama asıl sorun insanın gerçek anlamda işitmesiyle ilgili. Sorun bu. Onların işitmesiyle ilgili. Onun için bunun ne kadar doğru olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. İçinde yaşamakta olduğumuz bu dünyada. Çok şeyler, benzer şeyler yaşadık mutlaka. Konuşuyorsun ve konuştuğun kişi senin yüzüne bakıyor. Ama seni işitmediği kesin. Hani bir kere burada örnek vermiştim biliyorsunuz değil mi? Yani tavşanlar için öyle diyorlar. Tavşanların göz kapağı olmadığı için bakıyorlarmış böyle. Bakıyorlar, ha sen sana bakıyor diyorsun ama aslında uyuyor. Yani öyle olmayalım ya. Bakıp da uyuyanlar olmayalım. Gerçekten yani böyle dinliyoruz. Yani eminim ki dinliyorsunuz. Tamam mı? Ama gerçekten sadece bakanlar değil, gerçek anlamda işitenler de değil, gerçek anlamda dinleyenler olalım sevgili kardeşler. Onun için özellikle hatırlayın Marta ve Meryem hakkında konuşurken dinleme, kaç çeşit dinleme olduğunu söylemiştim. Üç ayrı değişik dinleme üzerinde durmuştum hatırlarsınız. Üç ayrı değişik dinleme. Bunlardan bir tanesi görünüşte dinlemeydi. Yani görünüşte dinleme nedir? Konuşan kişiyi dinliyormuş gibi görünmek. En korkunç olanı bu biliyor musunuz? Dinliyormuş gibi görünmek. Ama kafa başka şeylerle. Dün ne yediğiyle meşgul ya da dün ne yaşadığıyla meşgul. Ya da gördüğü rüyayla meşgul. Anlatabiliyor muyum? Bir de seçerek dinleme var biliyor musunuz? Seçerek dinleme. Yani sadece kendisine uyan, o yüreğini okşayan tarafı alıyor. İşine gelmediği tarafı dışarıda bırakıyor. Böyle insanlar da var biliyor musun? Hep bazen şöyle diyorlar. Yani bir toplulukta Tanrı'nın yargısı hakkında konuştuğunda, Tanrı yargılayan bir Tanrı, cezalandıran bir Tanrı hakkında konuştuğunda kabul edemiyorlar. Tanrı seven bir Tanrı, Tanrı kucaklayan bir Tanrı, Tanrı okşayan bir Tanrı. Evet doğru ama Tanrı'nın öbür tarafı da var, öbür yönü de var. Ama sen hep sevgi tarafını almış olduğun için, yargı işine gelmediği için onu dışarıda bırakıyorsun. Doğru mu? Bazen bunu gerçekten yapıyoruz. Bir de çok güzel bir dinleme var. Buna aktif dinleme diyorlar. Yani konuşma yapan kişi ne konuşuyor? Niçin konuşuyor? Ve ben bundan kendime nasıl bir pay çıkartabilirim? Bu da aktif dinleme. Yani sorgulayarak kendine bir pay çıkartıyorsun. Ve ne yapıyorsun? O payı da, o değeri de orada bırakmıyorsun. Hayatına sokuyorsun. Bilmiyorum. Şimdi hangi noktada kendini görüyorsun? Görünüşte dinleme, seçerek dinleme yoksa aktif olarak mı dinleme noktasındasın? Ve her birimiz aslında bu konuda gelişmesi gerekiyor. Rab benden başlayarak hepimizin bu noktada gelişmesini sağlasın değerli kardeşler. Aktif dinleyenler olalım. Rabbin sözü çok önemli. Ve her zaman Rabbin sözünün bizler için bir şey vereceği kesin. Yani mutlaka her pazar bizler için sana başka bir noktada belki öbürüne bambaşka bir noktada konuşabilir. Rabbin sözü diri olduğu için, iki ağızlı kılıçtan keskin olduğu için, canla ruhu birbirinden ayırmış olduğu için derinlere işliyor. Ve yüreğin düşüncelerini açığa çıkarabiliyor ve sana ne yapman konusunda ve nasıl yapman konusunda da ön açıklamada bulunuyor. Nasıl? Yine kutsal ruh ve söz birlikte çalışarak. Onun için gelelim bu Markos 4. bölümde yer alan bu 4 farklı toprak çeşidine değerli kardeşler. 4 farklı şekilde dinlemenin ortaya çıkardığı sonucu bu dört ayrı toprakta net bir şekilde görüyoruz. Şimdi yol kenarı diyor. Yol kenarına ekilen, yani sert yüzeye sahip olan toprak. Kayalık, dikenli ve iyi toprak. Bakın, yol kenarı yani sert toprak. Ondan sonra kayalık ikincisi. Üçüncüsü dikenli. Ve dördüncüsü de iyi toprak sevgili kardeşler. Şimdi Rab Tanrı kişinin yapısal özelliğine değil yüreğine eğiliyor ve yürekle ilgileniyor. Ben burada her zaman söylüyorum. Bizim Rabbimiz iç mimar diyor. İçimizle ilgileniyor. Bizim içimizi yeniliyor, renovering yapıyor. Tazeliyor, geliştiriyor sevgili kardeşler. Ve bunu nasıl yapıyor? Değişmeyen ama değiştiren sözü aracılığıyla. Ve bizler kopmaz bağlarla gerçekten bu Rabbin sözüne sımsıkı bağlı kişiler olmamız lazım. Yani yakın bir duruş sergileyenler olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki burada çok ilginç bir şey var. Aslında onu söylemeye çalışıyorum ama şimdi bunu ilk konuşmada söylemiştim ama yine söylemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu dördüncü bölümdeki ilk dokuz ayetteki anlatım orada üç tanesi aslında iman etmemiş yürekler. Ancak iyi olan toprak iman etmiş yürek. 30, 60 ve 90, 100 kat ürün veren. Ama yine de bu diğer topraklar böyle açıklıyor olsa da yine biz imanlar için de pratik düşünceler yer aldığını gördüm. Ve bu yönde sizleri teşvik etmek istiyorum. Yani evet oradakiler imansızları sergiliyor ama bugün imanlı olup da sert yüreğe sahip olanlar olabilir. İmanı olup da yüreğinin derinliklerinde küçük küçük taşlar, atamadığı küçük taşlar olabilir. Ya da ne bileyim imanlı Rabbin sözünü işitiyor ama dikenler olduğu için, dikenler büyüdüğü için ürünü boğuyor. Kişinin gelişmesine engel olabilir değil mi? Sadece imansızlar değil, imanları da, imanlar için de bir şeyler söylemenin mümkün olduğunu ben ifade etmek istedim. Şimdi 15. ayete bakıyoruz. Ne diyor?
4.15.
Evet.
4.15. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer.
Evet.
Bunlar sözü işitir, işitmez şeytan gelir. Yüreklerine ekilen sözü alır götürür.
Bak ne kadar güzel açıklıyor değil mi? Alır götürür. Şimdi neden alıp götürüyor? Şimdi yol kenarı biliyorsunuz sert bir zemin değil mi? Şimdi sert bir zemin olduğu için sert bir zemine tohumu bıraktığın zaman tohumun toprakla bütünleşmesi, kaynaşması mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Doğru mu? Şimdi eğer toprakla bütünleşmezse eğer ne oluyor? İşte bizim hani kuşlar diyor, kuşlar gelip alıp götürür diyor ya. Bu kuşlar yanlış öğretiler olabilir. Bu kuşlar şeytanın bir takım oyunları olabilir. Ne yapıyor? Yürek ile bütünleşmeyen sözü daha aşağılara inmeden, daha kaynaşmadan geliyor bir düşünce. Lap o işitmiş olduğun sözü alıp götürüyor. Şimdi ben bunu her zaman bu dağlarda, bayırlarda oluşan patikalar var ya patikalar. Hani patika diyoruz bu insanlar orada sürekli gelip geçtiği için ot bile yok orada. Böyle dar dar bir karış ya da iki karışlık ayakların sığabileceği oranda böyle bu kadar yollar. Değil mi? Patikalar. Şimdi orada sürekli gidip gelindiği için sert bir yüzey oluşuyor. Yağmur bile yağarken oradan akıyor. İçine almıyor. Ama çimene düşen yağmuru çekiyor toprak. Ama o sert yüzey olduğu için yağan yağmuru bile içine alamaz duruma geliyor. İşte böyle bir yüzeye düşen tohum asla sürgün vermiyor. Asla friz vermiyor. Ben yıllarca Hatırlıyorum bir ara Türkiye'de evi tadilat yaparken dış cepheyi kalaslar vardı iskele kurulması için. Kalaslar uzun bir süre bu yan tarafta evin bahçesinin yan tarafında durdu. Uzun bir süre durduğu için o kalasların olduğu bölge gerçekten yağmur yağıyordu. Hiçbir tarafta su yok. O kalasların orada durduğu bölgede su birikiyordu hep. Ve ne yaptım? Kalktım, aldım bir kazma elime. Orayı çapaladım, çapaladım, yumuşattım. Ve o su artık orada birikmez hale geldi. Demek ki sert yüzeyde tohum nasıl filiz vermiyorsa, değişik nedenlerden dolayı içimizde oluşan acılıklar, kin, öfke, aklınıza ne geliyorsa, çekememezlik, kıskançlık, artık aklınıza ne geliyorsa, bu ve buna benzer affedememe, bu ve buna benzer olgular ne yapıyor? Yürekte sert bir yüzey oluşturuyor. Ve Rabbin sözünü işitiyorsunuz ama o değişik nedenlerden dolayı kafa onunla meşgul olmuş olduğu için, derine inemediği için, yürekle bütünleşmediği için şeytan çok kolay bir şekilde gelip o ekilen sözü alıp götürebiliyor değerli kardeşler. Demek ki asıl önemli olan sevgili kardeşler, yine vurguluyorum, yüreğinin durumu. Nasırlaşmış yüreklerde ürün beklemek hayal değerli kardeşler. Onun için ne yapmak gerekiyor? Tövbe yoluyla teslim etmemiz gerekiyor. Rabbin önüne getirmemiz gerekiyor. Diğer bir ifadeyle kusmamız gerekiyor ki Rab o yumuşak toprağa düşen yağmur gibi, değil mi, söz bize ulaştığında içimize derinliklere kadar gidebilsin. Bunun için de tövbe yoluyla Rabbin yüreklerimizi yumuşatmasına izin verelim sevgili kardeşler. Şimdi ve belki bir 5 dakikada rica edeceğim sizden. İkinci toprak türü var. Neydi ikinci toprak türü? Biri sert yol kenarı dedik, sert yüzey değil mi? Bir de ne diyor? Sığ kayalık, kayalık toprak. Üçüncüsü de dikenlidir. Kayalık toprak. Ne diyor 16 ve 17. ayetleri? Okuyun. Markos 4, 16 ve 17. ayetler. Teşekkür ederim. Şimdi bakın, ilk toprak türünde tohumu kapan giden neydi? Şeytan değil mi? Ama ikinci toprak türünde sorun şeytan değil, insanın kendisi. Bakın, onun için ben paylaşım yaparken burada üç düşmandan söz etmiştim. En büyük düşman aslında beden, dünya ve şeytan. Rab evet bedeni ve dünyayı kullanıyor. Ama her şeyi oraya bağlamak değil, bedenlerimiz. Neyi besliyorsun? Hangi yönünü besliyorsun? Rabbin sözüyle evet yeni yaşamını besliyorsan, o zaman nelerin sende egemen olacağını Rabbin sözü bize açıklıyor Galatyalılar mektubunda. Ruhun meyveleri hakkında konuşurken. Sevgili kardeşler. Bu çok çok önemli bir şey. Demek ki sorun burada, bu ikinci toprak türünde sorun insanın kendisi. Şimdi tohum böyle bir zemin üzerine düştüğünde 16. ayette ifade ettiği gibi ne diyor? İşitirler ve söze sevinçle sarılanlardır. Yani evet filizlenmeler oluyor aslında buraya baktığımız zaman, ama alt yüzeyi taşlık olduğu için derinlere inmek söz konusu değil. Yine aynı şekilde birçok neden olabilir. Yıllarca içinden atamadın, bir türlü atamadın. Atmaya çalışıp da atamadın. Belki iman ettiğinde geçmişten getirdiğin bir takım şeyler var, kalıntılar var değil mi? Hepimizin hayatında var hala atmaya çalıştığımız. Belki o nedenlerden dolayı ne oluyor? Kişinin Tanrı'nın sözüne sımsıkı sarılmasına engel oluyor. Yani kişi izin vermediği için, kendisinden kaynaklanan nedenden dolayı, tohumda sorun yok ama kendisinden kaynaklanan nedenden dolayı ne oluyor? Bu olgular bizim Rab'de gelişip büyüyerek ilerlememize engel oluyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. İnsan vaaz duyuyor, bazen ben görüyorum. Hakikaten de yani, vaaz çok etkili olduğu için gözyaşı bile dökenleri ben gördüm. Yani içtikleri vaaz nedeniyle gözyaşı döküyorlar. Hatta orada iman ettiğini bile söyleyenler var. Gözyaşı döküp iman ettiğini bile söyleyenler var. Ama gerçek anlamda tam anlamıyla Rab ile bütünleşmiş değiller. Yani ben bunu anlaşılsın diye şöyle söylüyorum. İnanıyorlar. Yani evet, İsa iyi bir adamdı. İyi şeyler yaptı. Yardım etti, şunu etti, bunu etti. Seven, bağışlayan, koruyan, gözeten. Ama gerçek anlamda onunla bir ilişki içerisinde yok. Yani tam bir adanmışlık yok. Tam bir bağlılık yok. O zaman ne oluyor? Düşüncede katılmış oluyor. Yani bunu her zaman örnek veriyorum anlaşılsın diye. Lokomotifle vagonlar gibi. Yani inanmak demek düşüncede katılıyorsun. Doğrudur diyorsun. Ama iman ettiğinde doğrudur dediğin gerçeği hayatına sokuyorsun. Bu iman, inanmak sözü düşüncede katılmak. İman sözünün karşılığı ne Türkçe'de? Bel bağlamak demek. Yani vagonlar bizleriz. İman ettiğimizde vagon lokomotife tak bağlanıyor. Lokomotif nereye giderse vagonlar da onun arkasından gidiyor. Doğru mu Hatice? Demek ki bağlanmışlık yoksa, adanmışlık yoksa mümkün değil değerli kardeşler. Mümkün değil, mümkün değil. Onun için ben bu kişileri yine sütün kabarmasına benzetiyorum. Süt kabarıyor ama duygular önde. Gözyaşları döküyor, halleliyor, hamdolsun böyle acayip doruk noktada. Bak hepsini yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama ben çok gördüm. Böyle tipler ama bir takım zorluklar geldiğinde, bir takım yani işler istediği gibi tıkırında gitmediğinde o yarım yamalak olan güven de yok olup gidiyor. Neden? Gerçek anlamda kenetlenme yok. Yani bağlanmak yok sevgili kardeşler. Onun için kişi başlıyor şöyle diyor, ya Tanrı bana neden buna izin veriyor? Yani işler tıkırında gitmiyor ya. Tanrı neden buna izin veriyor? Bunu bana neden elini hiç uzatmıyor? Beni ne ilgilenmiyor, bana elini uzatmıyor. Ama her şey yolunda gittiğinde sorun yok. Hamdolsun. Haleluya. Eksik olmuyor. Evet. Sanki Tanrı sadece onun gereksinimlerini karşılamak için var. Her isteğini yerine getirmek için Tanrı varlığını sürdürüyor. Ha Hatice? İşte taşlar olarak ifade edilen bu tür olguları değerli kardeşler tövbe yoluyla dışarıya çıkarmak gerekiyor. Yürekte kalmasına, hiçbir şekilde kalmasına izin vermemek gerekiyor. Ama izin verdiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? O birkaç tane taşçık taşlar olmaya başlıyor. Daha da çoğalıyor. Daha da çoğalıyor, daha da çoğalıyor ve öyle bir noktaya geliyoruz ki artık gerçekten işitemez duruma geliyoruz. İzin vermediğimiz için, taşları atılmasına izin vermediğimiz için. O zaman ne oluyor? İşittiğin söz derinlere inmiyor ki. Altı taşlık. Bir kere bizim Ali kardeşi tanıyorsunuz değil mi? O Karlsruhe'de. Onun bahçesinde küçük böyle hani duvar kenarına dikilen çamlar var. Belirli miktar büyüyor. Çok fazla da 2 metre falan büyüyor en fazla. Fazla büyümüyor. Onları dikmiş. Lan bakıyorum diyor, hepsi gayet güzel. 2 tanesi bodur kaldı diyor. Hiç şey yok. Yani sulamadım kalmadı. Gittim çiçekçiden oradan buradan güzel toprak alıp dökmedim. Bir şey kalmadı diyor. En sonunda söktüm attım. Söktüm attım. Ondan sonra şeyi birazcık çapaladım. Hani başka gideyim filan dikeyim diyor. Ulan çapaladım. Biraz böyle 25-30 santim indikten sonra beton var. Yani adam evi yaparken kalan o betonu artığını oraya dökmüş. Tamam mı? Yani ağacın kökleri iniyor aşağıya, betona gelince nasıl insin? Ulan o beton sökülmesi gerekiyor. O taşlar atılmadıkça değerli kardeşler, senin derinlere inmen mümkün olmayacaktır. O zaman gelin bugün o taşların atılmasına izin verelim. Var mısınız? Eğer sertlik varsa, eğer yüzey sertlik oluşmuşsa, atamadığım bir takım şeylerden dolayı, gelin Rabbin onu yumuşatmasına izin verelim. Atılmayan şeyler varsa atılmasına izin verelim ve Rab harika bir şekilde yumuşak toprağa düşen yağmur gibi üzerimize yağsın diri sözü aracılığıyla ve bizlerin daha sağlıklı bir şekilde derinlere, ona doğru ilerleyen bir noktada olalım hepimiz. Rab bunu hepimizin hayatında sağlasın sevgili kardeşler. Bunu söylemek istiyorum. Ve belki bu şekilde noktalayalım. Hayatımızın hangi alanında taşlar var? Kin, öfke, çekememezlik, acılık. Daha başka çirkin şeyler. Edepsizce sözler de bazen ağızdan çıkıyor değil mi? Bir fırsat olsun sizin için. Yüreklerimizi eğelim. Rab aramızda. Dıştan dua eden olabilir. Etmeseniz de ben duayla kapatacağım. Ama Rab aramızda ruh aracılığıyla. Ve gerçekten iyi bir ekinci. Bizler de onun iş ortaklarıyız. Ama sadece iyi bir ekinci değil. Sahip olduğu diri söz aracılığıyla. Çünkü kendisi söz. Ne yapıyor? Bizim ayıklanmamızı, temizlenmemizi, paklanmamızı sağlıyor.